Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 30 Nisan 2021 günlerden Cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Covid krizinin etkisi altında tamamlıyoruz tabii. Dünya çapında 150 milyon 100 binden fazla vaka, 3 milyon 200 bin civarında da can kaybıyla birlikte Amerika başı çekiyor. 575 bin ölü, 33 milyona yakın vakayla, ama hızlı bir aşılama var. Hindistan krizin odak noktasında yer alıyor yine. 380 binlerde vaka sayısı çıktı Hindistan'dan. Oksijen ihtiyacı olduğu Rusya'nın ardından Amerika'da Kaliforniya'dan uçak kaldırdı yardım için Hindistan'a. Türkiye'de kapanmaya başladık dün akşam itibariyle. 37.674 açıklandı son 24 saatte vaka sayısı. 339'da can kaybımız var. Tabii pek çok tartışma var. Bugün Cumhurbaşkanı'nın Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamalar da var. Özellikle herkesin beklentisi bu kapanma tabii aşı sürecini hızlandırdığı ölçüde, aşılamayı hızlandırdığı ölçüde etkili olacak görüşleri var. Uzun bir kapanma, 17 Mayıs'a kadar Türkiye büyük ölçüde eve kapanmış durumda efendim. Alkolle ilgili, içki satışları ile ilgili tartışmalar vardı. O da kamuoyunun baskısıyla geri çekilmiş gibi gözüküyor keyfi genelge. Tabii baskıların devam ettiği haberleri de var, onları da aktaracağım. Küresel siyasette Amerika, Çin, Rusya gerilimleri devam ediyor. Çin'le ilgili Kissinger'dan, Amerika'nın dış politika duayeni olan isimden uyarılar var. Amerika'nın içinden birkaç notum olacak. Rusya ile ilgili, Ukrayna ile ilgili başlıklar var ki önümüzdeki hafta Amerikan Dışişleri Bakanı Kiev'i ziyaret edecek. Avrupa Parlamentosu'ndan Rusya'ya yönelik bir takım adımlar var. Pek çok başlıkta hem aşırı sağcı, ultranasyonalist, blokçu Navalny, hem Ukrayna vakası üzerinden Kuzey Akım 2'nin iptalini talep etmişti Avrupa Parlamentosu. Ama Avrupa Birliği'nin yekpare bir dış politikası da söz konusu değil. Hal böyleyken Almanya Ekonomi Bakanı'nın Rusya ile enerji ilişkilerine dair çok önemli açıklamaları var. Orta Doğu'da İran'dan İsrail'e uzanan başlıklar olacak. En dikkat çekici, dün akşam İsrail'de Ortodoks Yahudilerin bayramı Meron Dağı'nda, Kabala'nın işte teorisyenlerinden birinin anıt mezarı var. Orada büyük bir faciayla, türbede büyük bir faciayla sonuçlanmış gözüküyor. En az 44-45 can kaybı, yüzden fazla yaralı var. Yas ilan edildi Netanyahu yönetimi tarafından. Henüz hükümet de kurulmadı İsrail'de tabii. Filistin seçimleriyle ilgili başlıklar var, aktaracağım size. Asya'dan da Kırgızistan'la Tacikistan arasında su kaynakları kontrolünden dün acil gelmişti haber. Detaylarını aktaramamıştım size. Çatışmalar çıkmıştı ama dindirilmiş gözüküyor. Ve tabii bugün BM Kıbrıs konferansına bakacağız. Gayri resmi konferansın sonuçsuz kalmasıyla ilgili haberleri dün aktarmıştım sizde. Bugün detaylarına bakacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı 6 maddelik bir öneri getirdi ama Türk tarafının temel tezi iki devletlilik üzerine kurgulanmış gözüküyor. Gerçekten öyle mi? İki devletlilik üzerinden nasıl bir çözüm, konfederal çözüm mü aranıyor? Nedir aslında Türk tarafının tutumu? Süreç tam da bitmiş gibi gözükmüyor. BM arayışları devam ettirecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin AB üyeliğiyle bunun bağlantıları nedir? Bütün bunlara bakmaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında Kıbrıs'a bağlanacağız. Profesör Bülent Evre ile konuşacağız ve değerlendirmelerini alacağız efendim. Frekanslarımızı başlamadan hemen tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu aplikasyonuyla, uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de demin paylaştım Twitter hesabından da. Oradan da izlerseniz, like da ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım. Evet, Evet, Türkiye kapandı 17 Mayıs'a kadar ama dünya açılıyor dersek herhalde çok yanlış bir şey söylemiş olmayız. Kademeli de olsa yavaş yavaş açılmalar başladı. New York'ta örneğin bu iş artık detaylandırılmış. 1 Temmuz itibariyle kısıtlama kararları kaldırılacak tamamen. Aşılama kampanyasının gücü tabii Amerika'da bu. 6.3 milyondan fazla aşı yapılmış sadece New York kentini kastediyoruz. 29 Nisan itibariyle 2.400.000 insanda iki doz aşısını almış durumda. Sadece New York'tan bahsediyorum. Kriz tabii Hindistan'a taşındı. 386.452 günlük vaka sayısı artık Hindistan'da bir haftadır 300.000'in üzerinde günlük vaka üretiyor. Tabii nüfusu çok yüksek Hindistan'ın. 1.3 milyardan fazla, hatta Çin'e yaklaştı, 1.4 milyarla ifade ediliyor. Ölüm oranları da 208.000'e aşmış durumda. 18 milyondan fazla da vaka var. Tabii aslında Hindistan bu işe çok erken, Covid ilk patladığında Ocak ayında tespit edilmişti. 30 Ocak'ta, Ocak sonunda ilk vakalar ve aylarca çok iyi idare etti. Yani nüfusunun da kalabalıklığı falan ve gelişmekte olan bir ülke düşünülürse çok iyi idare etti ama daha sonra Nisan başıyla birlikte vaka sayıları iyice patladı Hindistan'da. 152 milyon da aşı vurulmuş durumda Hindistan'da. Yani rakam yüksek tabii ama nüfusla birlikte düşünmek lazım elbette. Tabii Hindistan varyasyonu, mutasyonu da var. Şimdi Sputnik V aşısı da devreye sokuluyor. Hindistan'da 1 Mayıs'tan itibaren Sputnik V ile aşılanmaya başlanacak. Rusya 2 yardım uçağı göndermişti Hindistan'a. Amerika Birleşik Devletleri de Associated Press Ajansı'na göre Kaliforniya'dan havalanan bir yardım uçağını Hindistan'a yollamış durumda. Amerikalılar bir yandan da Amerikan Dışişleri vatandaşlarından Hindistan'dan ayrılmalarını istedi. Dördüncü seviye uyarısı, başka ülkeler de var. İtalya'sı, Almanya'sı, Singapur'u, efendim Fransa'sı, Britanya'sı, hepsi vatandaşlarına Hindistan'a gitmeme tavsiyesi yapıyorlar. Bu kadar çok vaka patlayınca elbette. Yine Brezilya yüksek Covid-19'dan muzdarip, 400 bini aştı can kaybı Brezilya'da. 401 binden fazla, yaklaşık 15 milyonda vaka var. Onlar da Sputnik V kullanacaklardı belli eyaletlerde ama daha sonra Sağlık Bakanlığı bir anda vazgeçti. Amerika'nın baskıları olduğu iddiaları var. Onay verdikleri şeyden neden vazgeçtiler? Vazgeçerken aşının güvenliğine dair sorunlar var gibi bir takım açıklamalar yapılması Sputnik V'nin dünyada yayılması için uğraşanları kızdırmış durumda. Onlar bir Sputnik V ve Rusya ajansı dava açma kararı almış, suçlamaları reddediyorlar. Niye almak istediniz, niye vazgeçtiniz ve niye böyle açıklama yaptınız? Başka da bilinen bir örnek yok. Sputnik V'nin yan etkisi var, şu bu falan gibi bir şey de yok açıkçası. Hala neden bir sürü yerde, Avrupa'da başta olmak üzere, acil onay alınamamış olmasının çok da bilimsel bir izahı olmadığını açıkçası belirtmek gerekiyor. Evet, Çin'de bu arada işçi bayramı tatili turist rekoru kıracaklar. Özellikle iç turizm patlıyor. Çin 1.4 milyar nüfuslu bir ülke. Özellikle bayramlarda da Çin'in her yerinde, herkes her yere hareket halinde oluyor. Hong Kong'da da bir kişi de, özel bölge Hong Kong, bir kişi de iki mutasyona birden rastlanmış efendim. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları birden bir kişi de çıkmış, hemen karantinaya almışlar. İnceliyorlar ki 7,5 milyon nüfusu var Hong Kong'un. 11.771 vaka, 209 can kaybı var sadece, çok sınırlı. Tabii Çin bu işi baştan itibaren, Çin'de, Hong Kong'da, tabii ki Çin'e bağlı, iyi idare etti diyebiliriz sonuçları itibariyle. Almanya'da da bir günde rekor kırdılar. 1.1 milyon insan aşılanmış. Hız vermişler, Sağlık Bakanlığı açıklıyor. Gerçi Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler açıklama yapmış, bu iş bu kadar kolay bitmeyecek diye. Özellikle de enfeksiyon riski hala çok yüksek diyor. Ve dünyanın her yerinde kontrol altına alıncaya kadar bu iş bitmeyecek. 2022 sonu gibi bir takım tarihlerde andığını belirtmek gerekiyor. Yani öyle hemen bu yaz aşılandık, sonbahara kurtulduk falan pek açıkçası ben ihtimal vermiyorum. Temkinli olmak gerektiğini tekrarlamak istiyorum. 24.329 vaka sayısı Almanya'da, işte 3 milyon 380 binleri bulmuş durumda ve 82 binden fazla, 83 bine yakında can kaybı var. Ama Almanya aşılamayla birlikte kısıtlamaları hafifletmek için kolları sıvamış, bir de taslak hazırlanmış bu konuda. Özellikle de aşılarına olmuş olan insanların daha rahat hareket etmesini temel alan bir şey bu. Fransa'da Macron açıklama yaptı. Kısıtlamalar 4 kademeli olarak kaldırılacak. İşte ilki 3 Mayıs'ta başlıyor. Sonra 19 Mayıs'ta. Sonra yine Haziran'da ve 30 Haziran'da sokağa çıkma yasağını da kaldıracak şekilde. Saatleri de kaydırıyorlar. 19'dan 21'e, 21'den 23'e şeklinde kademeli bir durum var. Aşıya erişim tabii Avrupa'daki en çok vaka sayısı Fransa'da var. 18 yaş üstü herkesin aşıya erişiminin sağlanacağını duyurdu Emmanuel Macron. En büyük sorun aşı bulamaması. Hindistan varyantını da bulmuşlar Fransa'da bu arada, onu da anlatalım. Analım. AB aşı kimliği uygulaması dün aktarmıştım size. Taslak hazırlandı ama birlik içerisindeki ülkelerde görüş ayrılıkları var. Turizm geliriyle daha çok alakadar ülkeler, İtalya'sı, İspanya'sı, Yunanistan'ı tabii hızla bu pasaport uygulansın ki turist gelsin diye bakıyorlar. Kuzey ülkeleri biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Rusya'da vaka sayısındaki azalma hızı düştü diye uyarı var. Halk Sağlığı, İnsan Sağlığı Tüketici Koruma Kurumu Başkanı %0.4'e düşmüş. Halbuki işte Mart ayında %13-14'lerdeydi. Hızla düşüyordu. Şimdi 8000'lerde takıldı kaldı Rusya bu konuda. Onu belirtmek gerekiyor. 8700 yine. Evet, Türkiye'de 37.674 dün açıklanan rakam. Tabii 63.000'lerden falan düştü. Ama 37.000 hala çok yüksek. Bir de tabii test sayısı ile de bağlantılı düşünmek lazım. Daha çok test yaptığınız zaman daha çok vaka çıkıyor ortaya. Test sayısını azalttığınız zaman daha az vaka çıkıyor. Tabii ki böyle bir durum var. 339 can kaybı maalesef aktarıldı. Ve kapandık 17 Mayıs'a kadar. Sabah 05.00'a kadar Türkiye kapandı. Sadece işte alışveriş için yakınlara gidilebiliyor. Tabii muafiyetler var. Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağız ve bayramı bayram gibi yaşayacağız, yaşamak istiyoruz gibi bir açıklama. Cumhurbaşkanı bugün cuma namazı çıkışında bir açıklama yapmış. Tabii Türkiye'de herkes aşı tedariğini, süreleri uzatılmaya çalışıldı. Uzatıldı da aslında. Daha önceden aşı randevusu verilmişlerin ne zaman verildiyse o yapılacak daha kısa sürede. Ama sonrakilere, yeni randevulara arası işte 8 haftayı bulan şekilde açıklık olacak. Cumhurbaşkanı aşı tedariğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Yeterince aşı var demiş ama herkes tabii aşı sıkıntısı olduğu görüşünde. Sputnik V aşısı inşallah geliyor demiş. Putin'le de gerekirse konuşuruz demiş Cumhurbaşkanı. BioNTech bize söz verdi, Pfizer aşısını kastediyor. Ayrıca yerli aşılarda ilgili ilaç sanayinin de sözleri var demiş. Eylül-Ekim gibi üretime geçerler demiş. Böyle bir durum. Şimdi Türkiye 63. ülke oldu Sputnik V aşısına acil kullanım onayı nihayet verildi efendim. Bir bekleme süreci var. Sinagen ilaç üretecekmiş bu Sputnik V'yi ve hatta Türkiye'de üretip yani Rusya versiyonunu Rusya'ya da gönderecekmiş, Türkiye versiyonu üretim yapılacak, üretim anlaşması. Böyle bir durum. Tekellerle ilgili sıkıntı vardı Türkiye'de. Kapanma birdenbire hiç yasalarda, yani gidip bira alamazsınız, rakı alamazsınız, şarap alamazsınız gibi bir kısıtlama yok tabii Türkiye'de yasalarda, ama birdenbire Ramazan vesilesiyle şimdi her içmeyen içmez zaten, kimi insanlar normalde içerler, Ramazan'da içmezler. Yani böyledir genellikle Türkiye'de. Ama birdenbire bir satış yasağı, yani evinizde, dışarıda, kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren mekanlarda içmekten bahsetmiyorum. Evinizde herkesin kendi özelinden bahsediyorum. Bu yasak tabii kamuoyunda yoğun tepkilere sebebiyet vermişti. Dün bu sabah itibariyle 17 günlük tam kapatmada alkol satış yasağı kaldırılmış gözüküyor. Tepkiler üzerine bu konuda Türkiye Tekel Bayileri platformu da açıklama yaptı. Ancak bir yandan da baskılar uygulandığı yolunda haberler var. Tekel bayilerinin zorla kapatılmaya çalışıldığı, polisin geldiği ve bırak sat satışı dediği, işte tezgahların üzerini zorla kapattı. Tabii bunların herhalde yazılı hukukla alakası olan uygulamalar olmadığını belirtmek gerekiyor. Kaymakam emriyle yapıldığını iddia eden bir takım tekel bayileri var ve bu konuda da büyük bir tepki olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet, korona dünyasından birkaç başlık daha aktarayım. Yine aşılarla da alakalı AstraZeneca karlarını ilk çeyrekte ikiye katlamış efendim. Herkes patent kaldırsın diye feryat figan bağırıyor. Bütün insanlığı kurtarmak lazım diyor. Ama böyle şirketler de bolca karlarını katlıyorlar efendim buna örnek olarak. Geçen yıl 780 milyon dolarlık bir gelir varken Ocak-Mart arasında 1.56 milyar dolara ulaştırmayı başarmışlar. Patent meselesi BioNTech Pfizer aşısının bulan isim Profesör Doktor Uğur Şahin'e sorulmuş. Patent hakkından vazgeçilmek konusunda ya o kadar basit bir şey değil diye yanıt vermiş kendisi. AB'den mali kaynak aldık onları geri ödeyeceğiz demiş. Yani biz bir şey kazanmıyoruz AB'ye ödeyeceğiz mi demek istemiş. Çok anlayamadım açıkçası ama... Teşvikler yani Almanya'nın teşvikiyle geliştirdik bunları diyor. Ya kamu parasıyla geliştirilmiş bunlar tabii bu durumda. Onlar geri ödenecek o yüzden çalışmalarımıza yatırımlarımıza harcayacağız demiş. Gördüğünüz gibi patent konusuna işin içine kar girdiği zaman hiç kimseye sıcak bakmaya biliyor. Bu arada da üçüncü doz lazım gerek falan gibi de açıklamalar yapılabiliyor efendim. Evet bir de... Uzayla ilgili not almışım. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı Kızıl Gezegen'de bir takım kayalar, toprak işte o alıp onları test için dünyaya getirmeyi planlıyorlar. Perseverance gitmişti, aracı gitmişti, Mars'a iniş yapmıştı biliyorsunuz. Onun toplayıp getirmesi düşünülüyor ama şimdiden gökbilimciler bunun sakıncalarını atıf yapmışlar. Oradan planlanan Mars'tan seferlerden sonra bu taşınan şeylerin, taş parçalarının, tozların, kayaların salgın hastalıklara sebebiyet verebileceğini belirtiyorlar. İşte tırnak içinde Mars vebası mı demek lazım bilemiyorum. Biyolojik hasara yol açabileceği ilkleri de var efendim. Dikkat çekici bu da. Evet kripto paralarla ilgili Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş. Takipçileri gayet biliyor. Değeri gün içerisinde 2800 doları bulmuş efendim. Kripto paralar Türkiye'de ise bugünden itibaren ödemelerde kullanılamayacak. Merkez Bankası'nın kararı var. Aracı firmaların para alımında, kripto para alımında kullanılması engellenmiş gözüküyor. Tabii dolandırıcılık patlamıştı biliyorsunuz. Bununla ilgili şüphelilerin tutuklandığı TODEX soruşturması ve WeBitcoin soruşturmasında tutuklananlar var. WeBitcoin'de 10 kişi tutuklanmış, TODEX'de 10 kişi tutuklanmış. Şüpheliler sorguya çekiliyordu, soruşturma vardı. Düzenlenmemiş bir piyasa olduğu için böyle şeyler 400 bine yakın. Faruk Fatih özel kırmızı bültenle aranıyor şimdi. Peki 10 senedir neden düzenlenmedi bu piyasa sorusunu da sormak gerekiyor tabii ki. Evet. Küresel politikalara bakalım. Joe Biden'ın kongre konuşması, ilk 100 gün konuşması aktarmıştım ben size. Özellikle Amerikan ailelerinin günlük hayatlarında harcayacakları, harcamaları da arttıracak, destekleyecek 1.8 trilyon dolarlık bir harcama paketi çıkartmıştı. Altyapı paketinden ayrı olarak işte ekonomik pandemi koşullarında ekonomik ve sosyal destekleri de içeren... pek fazla insan izlememiş yalnız kendisini. Anketlere bakıyoruz. 26.9 milyon izleyici var 16 televizyon kanalında. Trump mesela 2017'de sollamış onu. Yaklaşık 47 milyon insan izlemiş Trump'ın ilk konuşmasını. Hatta Obama daha da iyi. 52.3 milyon insan. Herhalde Amerikalılar da artık pandemi koşullarından canlarından bezdiler. Mike Pence eski Amerikan başkan yardımcısı, Trump'ın başkan yardımcısı Biden'ı aşırı sol politikalar uygulayarak Trump hükümetinin bütün kazanımlarını heba etmekle suçlamış. Böyle de bir komedi Amerika. Gördüğünüz gibi yani Joe Biden'a solcu demek için yani 1000 şahit ister öyle demek lazım. Gayet liberal bir Amerika'da demokratlar zaten Amerika'nın soluna düşüyorlar ama o dünyanın genelinin sağına düşüyor efendim. Onu da belirtmek gerekiyor. İşte bir tık daha böyle bir Keynesyen gibi bir destekçi gibi ama değil. Yani bir tuhaf tabii yani. Ben hep şey derim. Amerika'ya bakıp da sağınızı solunuzu karıştırmamakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Evet bu arada küresel bağlamda da Amerika'da 13 Nisan'da yıllık istihbarat bu uluslararası istihbarat raporu yayınlanmıştı. Çin'le ilgili Çin'in savaş stoklarını özellikle nükleer stokları dair iki katına çıkarttığı vurguları hep öne çıkıyor. İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Barrier Senato oturumunda Çin'e dair, Çin'in Amerika için oluşturduğu tehditlere dair açıklamalar yapmış efendim. 260 savaş başlığı varmış Çin'in. 290'a çıkartmış bunları falan. Bu arada Çin yani ilk saldıran olmama nükleer konusunda. Tabii 290 çok az. Yani Amerika ile Rusya'nın çok çok binlerce savaş başlıkları var. Hatta START anlaşmalarına Çin'i de illa katmak için Amerika uğraşıyor. Ama son dönemde tabii Çin'in askeri varlığını arttırdığı da bir gerçek. Onu da belirtmek gerekiyor. Barrier uzun vadede stratejik rakip Çin'dir vurgusu yapmış. En temel güvenlik tehdidi de Çin'den geliyor vurgusu yapmış efendim. Çoklu alanlar, ekonomik, askeri her şey. Şimdi Güney Kore liderini ağırlayacak 21 Mayıs'ta Joe Biden. İlk görüşmesinde Japonya Başbakanı Suga ile görüşerek yapmıştı. Yüz yüze görüşme yapmıştı. Beyaz Saray Güney Kore'yi de liderini de ağırlayacağını söylemiş. Tabii biraz o işleri değiştirdi Biden yönetimi. İşte Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması, yarımadanın değil hani Koreleri barıştırmak gibi bir hedef var. Sadece onu ayırıp hani güneyin kalabilir ama kuzeyin arındırılması gibi bir söylemi benimsemişti. Bir yandan da Avustralya söz konusu, ben size aktarmıştım. Avustralya İçişleri Bakanı ki Amerika'dan en son yine silah satışına onay geldi Avusturya'ya. Çin'e yönelik savaşa hazır olmak gerektiğini söylemişti. Bayağı savaşçı bir söylem. Mike Pezzullo yapmıştı açıklamayı. Anzak gününde savaşa hazır olmalıyız demişti. Çin dışişleri tepki göstermiş. Sorumsuzca bir açıklama, ahlaksızca bir açıklama. Çin'in Avustralya'ya tehdit olduğu demişler. Kissinger'dan uyarılar var. Eski ulusal güvenlik danışmanı, Amerikan dış politikasının Yuayen ismi Henry Kissinger. Vietnam Savaşı'nda falan Nixon yönetimindeki görevleriyle de biliyorsunuz. Kendisi bir söyleşi vermiş, birkaç söyleşi de vermiş pardon, Die Welt'le de konuşmuş, Güney Çin Sabah Postası'yla da konuşmuş ve hem sadece ekonomik olarak değil felsefi olarak da işte insan düşüncesi, gerçekler bizi etkiliyor, tarafların teorik kapasiteleri kazanmaya dair hep buna kafa yoruyorlar. İşte şimdi de nasıl bakıyoruz? Çin'in hegemonyası olacak, onu engellemeliyiz falan diye bakıyoruz. Ama bir arada karşılıklı var olmaya da bakmamız gerekiyor demiş Henry Kissinger'dan. Artık yaşı da biraz ilerlemiş yaşıyla tırnak içerisinde akil adam pozisyonunda gibi bir izlenim uyandırıyor bu demeçleriyle. Yani düşman ilan ederseniz onlardan da acayip bir düşman yaratacaksınız demeye çalışmış efendim. Ama tabii Amerika böyle düşman ilan ediyor hakikaten. Çin değil sadece, Rusya'yı da öyle. Bu istihbarat daire başkanı Scott Barrier aynı zamanda Rusya ve Çin'i işte batılı ülkelere enformasyon savaşı başlatmakla suçladı. Yani batı hiç enformasyon savaşı yapmıyor Rusya ile Çin'le ilgili ama onlar yapıyorlar gibi bir sunum da yapmış durumda. Anthony Blinken Ukrayna'ya gidecek önümüzdeki hafta. Rusya ile ilgili açıklamalar yapmış ve işte asker yığınağı yaptı Rusya oraya 2014'ten farklı olarak. Ukrayna'da Donbas krizinin patladığı meydanda darbeye giriştiler tabii, parlamento darbesine. Oradan patladı o krizde. Ne yapmayı ya da yapmamayı Vladimir Putin Rusya lideri seçecek bilemiyoruz demiş. Yani ne demek istemiş? Çok çözmek mümkün değil tabii ki. Sınırda tatbikat düzenlemişti Rusya Federasyonu o süreçte. Sonra da 6 Nisan'dan 22 Nisan'a son verilmişti. Tabii Karadeniz'de de Amerikan gemileri Karadeniz'e girmeye çalışınca orada da tatbikatlar arttırılmıştı efendim. Şimdi Amerika ile yeni yaptırımlar Ukrayna temelli açıkladığı için Amerikan yönetimi Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk hizmetlerinin %75 oranında elemanları düşürmüş durumdalar. Rusya'dan ayrılması talep ediliyor. Rusya dışişleri tarafından Amerikalı diplomatların. Yani diplomatik saldırıya da geçildi ve sonucu bu oldu. Donbas'ta Paskalya tatili vesilesiyle ateşkes ilanı çabaları vardı. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ancak Kiev böyle bir takım dolan başlı yollar önermiş herhalde. Yok Minsk'te olmasın bunlar, Normandiya formatı olmasın, Amerikalılar da katılsın, sınır yok Amerika'nın orayla. Millerce uzaktan gelecek, Ukrayna krizini belirleyecek falan. Tabii ki kabul görmemiş durumda ama bu arada da ateşkes 27 Temmuz'da ateşkes vardı zaten Ukrayna. O ateşkese kendisi de uymuyor, onu da belirtmek gerekiyor. Niye bir daha ateşkes için uğraşılıyor, o da ayrı bir soru. Kırım Parlamentosu, Kırım Devlet Konseyi, özel bölge Kırım biliyorsunuz, Rusya Federasyonu'na katılmıştı. Onlar da yarım adaya yönelik su, gıda, ulaşım ve enerji ablukası sularını kesmişti Ukrayna Kırım'ın, öyle diyelim. Halkı, yani sivil halkı etkileyecek adımlar, aşırı sağcı adımlar atmıştı. Dolayısıyla bu bu suçu işleyenlerin cezalandırılması gerektiği yolunda başvuruda bulunmuşlar. Ukraynalı politikacıları kastediyorlar. Cezai dava açısında eski devlet başkanı Poroshenko var, Leonid Kravchuk var. Bunun başvurdukları isimler arasında İslamcı Kırım Tatar Meclisi'nin lideri Mustafa Cemilev de var. Onu da belirtelim efendim. Evet, Avrupa Parlamentosu'nda Rusya diplomatlarını sınır dışı edin. Yani ne olacak? İlişkileri kesince ne elde edecek Avrupa Parlamentosu üyeleri bilemiyoruz ama böyle bir çağrıda bulunmuşlar. Fakat bu konuda tabii tavsiye niteliğinde Avrupa Parlamentosu kararları ve pek de tutacak gibi de gözükmüyor. Doğu Avrupa ülkeleri arka arkaya Rusya'da Rusya ile diplomatik kriz çıkarttılar. Fakat Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'ın enteresan açıklamaları var. Rus-Alman ham madde forumunda konuşmuş kendisi ve nükleer enerji ve kömüre veda ediyor. Almanya Rus doğalgazına ihtiyacı var demiş. Ayrıca Rusya ve Almanya'nın ortak hidrojen projeleri uygulama kararı aldığı belirtiliyor. Altmaier çok açık ve net konuşmuş açıkçası. 40 yıldır Rusya güvenilir bir biçimde, biz Rusya'dan gaz tedarik ediyoruz. Hiçbir zaman siyasi sorunlar olmadı. Bu gazı birkaç yıl daha kullanacağız. İhtiyaçlar artıyor çünkü biz nükleer enerjiden ve kömürden vazgeçiyoruz. Dolayısıyla doğalgaza ihtiyacımız var. Heiko Maas da geçenlerde hatırlayacaksınız. Amerikalılar Rusya'dan petrol alıyorlar. Bizim Kuzey Akım 2 boru hattını yapmamızı istemiyorlar diye bir açıklama yapmıştı. Ortak hidrojen enerjisi projeleri içinde talimat verilmiş, çalışmalar yapılacakmış. Bu da dikkat çekici, onu da belirtelim. Evet. Rusya'dan bu arada Biden'ın 1915 olaylarını 24 Nisan açıklamasında soykırım olarak nitelendirmesinin bir jeostratejik hamle olduğu değerlendirmesi var. Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, bu yönde bir açıklama yapmış. Özellikle NATO'nun ve ABD'nin Türkiye'nin egemen gelişme rotasına bağlılığından endişe duyduğu için Ankara'ya ses yükseltmeye çalıştığını söylemiş. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Biden diyerek söze başlamıştı. Türkiye'nin Amerika'dan bağımsız bir takım adımlar attığı görüşünde olduğu anlaşılıyor. Rusya liderliğinin bu yorumlar o anlama geliyor. Aynı zamanda Duma'daki milletvekili Leonid Slutsky de S-400 füze alımları nedeniyle bu soykırım tanımının kullanıldığını ve jeopolitik hesapla kullanıldığını, Ermenilerin tarihte çektiği acılarla bu olayın ilişkisi olmadığı görüşünü dile getirmiş. Aynı şeyi Peskov da söylüyor. Rusya'nın görüşü de anlaşılan bu yönde efendim. Evet, birazdan Kıbrıs meselesini konuşacağız. Dün aktarmıştım size. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres kolaylaştırıcılığında ve BM sponsorluğunda gayri resmi 5+1 formatlı, yani Kıbrıs'ta iki taraf, Türkler, Rumlar, Türkiye, Yunanistan ve Britanya bir araya geldiler ve 5+1 görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri, kalıcı çözüme erişilmek için 6 maddelik bir öneri attı. Aslında birazdan konuşacağız Profesör Bülent Evre ile. Bu önerilerin özü iki devletin aralarında işbirliği anlaşması yapması. Yani konfederal bir şey kastediliyor gibi ama değil. Sınır düzenlemeleri, mülkiyet de var içerisinde. Biraz kafa karıştırıcı bir süreç. Ama tabii Türk tarafının epeydir tezi, bu iş bir yere varmıyor. Adada iki devlet var, bu iki devlet de tanınsın şeklinde ve iki devlet arasında anlaşma olsun şeklinde. Türkiye'nin tabii bütün bunları Kıbrıs'ta aslında Kuzey Kıbrıs Türklerinin değil, Türkiye'nin politikalarına uyum için böyle yapıldığı görüşünde olanlar da eksik değil efendim. Haziran'a atılmış şimdi anlaşılan olarak ki BM bu süreci devam ettirecek. 5+1 formatında yeni görüşmeler olacakmış. Hatta Türkiye'de destekliyor. Haziran'da AB zirvesi var, onu akılda tutmak lazım. Yani aslında biraz Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin bir aracı mı kılınıyor gibi bir soru olduğu aşikar ortada. Öte yandan tabii Rumların da bugüne kadarki uzlaşmaz tutumlarıyla adada çözümü belki de asıl baltalayan taraf olduğunda unutmamak gerekiyor. Ve baltalamalarına rağmen çözümü Avrupa Birliği'ne üye olarak siyasi bir kararla bölünmüş bir adayı Avrupa Birliği üyesi yaptı. Bu belki asıl tartışmaların özü de burası. Bu şekilde nasıl gidilecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz açıklamasında not etmeli. Türkiye kararlı gözüküyor. Evet. Orta Doğu'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif sızıntı skandalı, ben size aktarmıştım Eksen yayınlarında, Kasım Süleymani ve devrim muhafızlarına eleştirel tutum, Amerikalı o dönemde 2015 nükleer anlaşması yapılırken Amerikan Dışişleri Bakanı olan John Kerry'e kendini çok yakın hissetmesi, Rusya'ya eleştirileri, bunlar Mart ayında bir toplantı kayda alınmış ve Suudi Arabistan'a bağlı bir yayın tarafından sızdırılmıştı. Ki tabii Muhammed Cevat Zarif, seçimler de var İran'da. Şimdi Haziran'da hain ilan edildi adeta. O bu sırada da tura çıkmıştı. Umman, Kuveyt, Katar, Irak, oraraları dolaştı. Ve özellikle nükleer anlaşmaya geri dönmek için Viyana'daki görüşmelerde önemli aşamalar kat edildiğini, teknik görüşmeler söylüyor. Amerika dönmeden nasıl olacak o işler onu tam bilemiyoruz ama böyle şimdilik bir diplomatik iyimserlik havası olduğunu teslim etmek gerekiyor. Putin de hatta yeniden nükleer anlaşmanın 2015 anlaşmasından Amerika Trump yönetimi döneminde tek taraflı olarak çıkıp gitmişti. Şimdi Biden nasıl geri dönerim diye bakıyor. Putin de olumlu, umutları ifade etmiş anlaşmaya geri dönme bağlamında efendim. Bir yandan da tabii Katar'da Suudi Arabistan'la İran arasında bir takım müzakereler geliştirmeye çalışıyor. Körfez ve İran hattı baş hasımlar biliyorsunuz. Bu da dikkat çekici, bakmak lazım daha detaylı. İsrail'de bir facia var. Lag Baomer diyorlar bu bayramın, dini bayram. Yahudi mistisizmi yani Kabala dediğimizde bunun en önemli eseri Zohar. Bunun yazarı var bir tane, 2. yüzyılın bilge lakaplı yazarı. Haham Shimon Bar Yochav. Onun mezarının olduğu yer bir haç yeri. İşte oraya tam 100 bin, İsrail'deki 100 bin ultra dinci Yahudi, şeriat kurallarına göre yaşamalarına da izin veriliyor onların. Oraya akmışlar Meron Dağı'nda ve fakat dar bir geçidi olduğu anlaşılıyor ve orada bir izdiham yaşanıyor efendim. Çok korkunç. İsrail tarihindeki en büyük sivil felaketlerden bir tanesi. 44 kişi ayaklar altında ezilip boğularak can vermiş. Yaklaşık 100'den fazla, kimileri 400 diyor, yaralı var. Bir de haremlik, selamlık bir yer orası. Erkekler bölümünde gerçekleşmiş, ölen çocuklar da olduğu söyleniyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tabii hemen sabah saatlerinde ziyaret etmiş ve pazar gününü, yaz günü ilan etmiş durumda. Filistin'de de 22 Mayıs'ta seçimler yapılması lazım bu arada ama İsrail'de hükümet kurulmadı. Doğu Kudüs'te seçim yapamıyorlar. Mahmud Abbas, eğer Doğu Kudüs'te seçim yapmazsak o zaman yapmayacağız seçimi resmi çekti. Hamas itiraz etmiş, boykot ettiler toplantıyı, Abbas'ın yaptığı toplantıyı, erteleme kararını da boykot etmiş durumdalar. Ve son olarak, vaktimi açtım biraz, Kırgızistan'la Tacikistan, Orta Asya'da bir bölge var orada, Batken bölgesi. Orada su kaynaklarının paylaşımıyla ilgili bir sıkıntı, halkın da yani böyle taşlarla çatışmalara dönüşüyor ve 6 kişi hayatını yitirdi. 115 kişi yaralandı. Su dağıtım şebekesinin kontrolü üzerine bu kapışmada, sınırdaki çatışmada dondurulmuş, durdurulmuş. Rusya Federasyonu da devreye girmiş ve arabuluculuk kolektif güvenlik anlaşması örgütünün parçası ilk ülkede, arabuluculuk yapmaya hazırız diye Kremlin'den açıklama var. Umarız en kısa sürede tamamen sona erdirilir diyelim efendim. Biraz uzattım, şimdi bir nefes alalım. Şirin'den 22'yi dinleyelim. Az sonra Kıbrıs'a bağlanacağız. Profesör Bülent Evre ile konuşacağız. BM Cenevre girişimini, bizden ayrılmayın. Although he could be my daddy, we roam through the nights like two reckless kids, running against red lights, felt like we were high. Holding my hand makes you the man he wants to be. If you could.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Bülent Evre var. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bülent Evre. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi dün Birleşmiş Milletler'in epeydir konuştuğumuz Cenevre'deki gayri resmi Kıbrıs konferansı düzenlendi. 5+1 formatında Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs'taki taraflar ve Britanya tabii 3 garanti ülke. Fakat Ersin Tatar'ın anladığım kadarıyla Türk tarafının tutumu damgasını burada 6 maddelik bir öneri anlamaya da çalışıyoruz aslında o öneriyi. Sanki iki devlet arasında bir anlaşmaya BM'nin öncülük etmesi unsuru, bu biraz konfederal bir çerçeveyi çağrıştırır gibi eski tezleri ama sanki değilmiş gibi de. Beklendiği üzere sonuçsuz kalmış gözüküyor ama bitmedi de burada iş. Öncelikle bu Cenevre gayri resmi konferansını nasıl değerlendirdiğinizi ve sonucu itibariyle dün tamamlanması itibariyle önce onu alalım.
Evet, çok teşekkür ederim. Malum Cenevre Konferansı aslında henüz bizdeki Cumhurbaşkanlığı yapılmadan önce özellikle Akıncı döneminde 25 Kasım 2019'da Berlin zirvesinde alınan bir kararın devamı niteliğindeydi aslında. Ve Berlin zirvesinde tarafların uzlaştığı bir Guterres çerçevesi vardı ve bu da esas itibariyle federal zemine dayanmaktaydı. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Sayın Tatar'ın gelmesiyle birlikte ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle pek tabii ki vizyonda bir değişiklik oldu. Tamamıyla ve iki devletlilik söylemi üzerinden yürütülen kampanya kampanya sonrasında da devam etti ve Türkiye Cumhuriyeti de bu pozisyonu destekledi. Tabii bu öncelikle ne kadar sürdürülüp sürdürülemeyeceği, özellikle Cenevre'ye bunun taşınıp taşınmayacağı bir merak konusuydu doğrusu.
Evet.
Gerek kamuoyu tarafından da gerekse diğer devletler açısından da bakıldığında gerçekten bunun arkasında durup durmayacağı merak ediliyordu. Hatta bu tezler önceden kamuoyuyla paylaşılıp ortak bir zemin olmadığı görülmesine rağmen BM Genel Sekreteri bu zirveyi informal olarak tabii gayri resmi olarak çağırmakta tereddüt etmedi.
Evet.
Ve çağırdı. Tabii orada da gördüğümüz manzara Türk tarafının özellikle yeni parametreler getirmeye çalıştığıdır. Yani bugüne kadar işte federal zeminde 1977'den bugüne yapılan görüşmelerin bir sonuç vermediği ve federasyon modelinin artık tükendiği tespitinden hareketle tamamıyla yeni parametrelerle ancak yeni müzakerelere devam edilebileceği yönünde bir duruşu oldu. Ve malum o 6 maddelik öneriler yapıldı. Tabii iki devletlilik temelinde bir çözüm savunuluyordu ama BM iyi niyet misyonu çerçevesinde özellikle genel sekreterliğe yönelik olarak bu iki devletliliğin nasıl savunulacağı, nasıl temellendirileceği de önemliydi tabii. Hı hı. Biraz önce siz de işaret ettiniz. Yani bu 6 maddelik öneride konfederal mi değil mi muğlak bırakılan bazı unsurlar var.
Evet.
Ama satır aralarından şunu da anlıyoruz ki özellikle birinci madde, yani genel sekreterin bizzat inisiyatif alarak güvenlik konseyinden Türk tarafının istediği sonucu çıkarması şeklinde bir beklentisi var Türk tarafının.
Evet.
Buna çağrı yapıyor ve genel sekreterle böyle bir görev yüklüyor. Şimdi tabii bu müzakereleri, Kıbrıs müzakerelerini tamamıyla bu birinci madde bir ön şart haline getiriyor. Yani bu birinci madde karşılık bulmadığı takdirde müzakerelerin de bundan sonra başlayamayacağını anlıyoruz. Ve bu birinci maddede öngörülen aslında egemen eşitlik deniliyor. Bakın, eşit egemenlik demiyor. Eşit egemenliğe yönelik bugüne kadar BM Güvenlik Konseyi kararlarında her iki toplumun da eşit olduğuna dair eşit statüsünü güvence altına alan kararlar var. Örneğin 1990 yılında 649 sayılı karar var. Yine 1991 yılında 716 sayılı karar var. Ve dahası bu siyasal eşitliğin nasıl olabileceğini de tarif eden dördüncü paragraf var örneğin. Yani Kıbrıs'ı Türklerin karar alma süreçlerinde özellikle etkin katılımının da güvence altına alınabileceği yönünde BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlar var. Bu olmasına rağmen örneğin egemen eşitlik terimi tercih ediliyor orada. Malum uluslararası hukukta ve BM kuruluş şartında da gördüğümüz gibi ikinci maddesinde de açıkça görüldüğü gibi egemen eşitlik ancak devletler arası ilişkilerde söz konusu olabilecek bir şey. Yani siz BM örgütü üyesiyseniz egemen eşit olduğunuz varsayılıyor hukuksal olarak en azından.
Evet.
Burada dolayısıyla şunu anlıyoruz ki de facto Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de facto bir devlet olarak egemen eşit sayılması, yani devlet statüsüne çıkarılması aslında öngörülüyor ve burada yine uluslararası statüye vurgu var. Yani iki toplumun statüsüne denmiyor ki iki toplumun eşit statüsüne yönelik az önce arz ettiğim gibi bazı kararlar var. Fakat uluslararası statünün altı çiziliyor. Buradan da açıkça anladığımız aslında bugüne kadar toplumlar arası olarak yürütülen müzakereler devletler arası düzeyine çıkarılmaya çalışılıyor.
Evet, evet.
Ve peki şu deniliyor aslında genel güvenlik konseyinden devlet olduğuna dair, eşit statüde olduğuna dair bir karar çıkmadığı takdirde müzakerelere oturmayacağını beyan etmiş oluyor.
Evet. Şimdi şunu soracağım. Aslına bakarsanız çok epey zamandır belki de Kuzey Kıbrıs'taki seçim sürecinde Tatar'ın seçilmesiyle Türkiye açık bir biçimde artık bitti. Yani daha buradan gidecek başka bir yer kalmadı. Şu işi çözelim. İki devlet var adada, kabul edilsin. Başka yerlerde de örnekleri var. Tutumu takındı. Bu açıdan bakarsak Cenevre'de böyle bir tavır sergilenmesi aslında çok şaşırtıcı değil. Daha çok Cenevre'ye niye gidildiği açıkçası bana şaşırtıcı geliyor. Çünkü tez sizin dediğiniz gibi evet. Altı da çizildi zaten. Yani şimdi orada biraz tabii haklılık payını da herhalde bırakmak lazım, koymak lazım. Çünkü Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs'a verdi, hiçbir sözü tutmadı. Bölünmüş bir adayı birlik üyesi yaptı.
Tabii.
Reddeden taraf Rumlardı falan filan. Yani macera çok 2004'ten bu yana. Dolayısıyla da açıklar çok yani bu tavrın alınmasına ve bu tekrar devam edecek deniliyor. Buradan oraya da bağlarsanız sevineceğim. BM bu süreci hala işte 5+1 formatını devam ettirmekten bahsediyor. Artık gidecek bir yer kaldı mı hakikaten? Onu sormak istiyorum size.
Evet. Evet. Şimdi şöyle, yani Birleşmiş Milletler öyle anlaşılıyor ki bu diyaloğun bir şekilde, yani müzakereler resmi olarak başlamasa bile, bu görüşmelerin, diyalog ortamının, sürecinin bir şekilde devam etmesini tercih ediyor ve bunun da özellikle Doğu Akdeniz'deki mevcut şartların giderek daha fazla gerginleşmesinin önüne geçilmesi, barış ve güvenliğin korunması bakımından işlevsel olduğunu ve Türkiye'nin özellikle bölgedeki giderek etkinliğinin artması ve jeopolitik rekabet içerisindeki gücünü artırma yönündeki eylemlerinin özellikle tek taraflı olarak görünmesi, yani gerek Avrupa Birliği açısından gerekse BM Güvenlik Konseyi üyelerince de tek taraflı eylemler olarak görülmesi, bu müzakere ortamının sağlanmasıyla Türkiye'nin çok taraflı ilişkiye girebileceği, dönebileceği şeklinde bir mütalaanın en azından uluslararası topluluk tarafından böyle bir değerlendirmenin yapılmış olabilir getiriyor. Tabii Türk tarafı açısından oraya gidildi. Elbette bir ortak zemin olmadığı, olmayacağı bilinerek gidildi ama Türk tarafı özellikle kararlılığını göstermek ve orada zirvede ilk kez deniliyor ama yani yeni tezler söylemek üzere ve kendi pozisyonumuzu bizzat orada tescil etmek üzere gittik deniliyor. Tabii doğrudan doğruya bu pozisyonun orada sergilenmesi bakımından, kararlılığın gösterilmesi bakımından, yani bu da aslında Kıbrıs sorunu konusundaki çıtanın yükseltildiğini bize gösteriyor. Evet. Yani böyle bir durum söz konusu, çıta yükseltilmiştir. Dolayısıyla da bundan sonra muhtemel bir resmi müzakereler eğer olacaksa, yani bu iki devlet temelinde olmasa bile Kıbrıs Rumların bugüne kadar özellikle siyasal eşitliği tartışma temel parametre olmasına rağmen tartışma konusu yapması ve son Grand Montana zirvesinde de gördüğümüz gibi özellikle sıfır asker, sıfır garanti konusundaki ısrarı ve bu konudaki pozisyonunu Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğiyle ilişkilendirmesi ve pazarlık yapmaya çalışması özellikle zirvenin çöküşüne neden olmuştu. Evet. Yani bu dolayısıyla şu anki pozisyon Kıbrıslı Rumlar üzerinde bir baskı unsuru olabilir ve bundan sonraki süreçte de Rum pozisyonunu Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliği pozisyonuna çekebilir diye düşünüyorum. Peki. Nitekim Rum kamuoyunda da bu tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle yani sağ cenahta da sağ cenahta en büyük parti olan DC'de de özellikle artık bunu kabul etmemiz gerekir yönünde bizzat DC Genel Başkanı tarafından da ifade edilmiştir. Yani bu tartışmayı tetiklemiştir aslında bu pozisyon.
Şimdi biliyorum tabii adanın kuzeyinde de çok tartışmalar var ve belki yani bizim Türkiye'de yaşadığımız yarılmışlığın bir benzeri de belki hani bir şekilde orada da var. Tabii Ersin Tatar'ın seçimlerdeki galibiyetine karşılık farklı görüşte olanlar da var. Ki etkisinin de değil mi hesaplamak gerekiyor. Ama yani bu da farklı aslında Kıbrıs'taki sorunun çözümüne çok hizmet etmeyen bir zorlama anlamına gelmiyor mu kuzey üzerinde?
Tabii. Yani
nasıl? Zamanı biraz azalıyor. Biraz toparlayarak merak ediyorum.
Tamam, ikinizi. Toparlıyorum. Yani Türk tarafınca önerilen 6 maddelik öneri aslında Kıbrıs Rumlar açısından kabul edilemez olduğu Türk tarafınca da bilinmektedir.
Evet.
Yani ortak bir zemin arayışı yerine doğrudan doğruya aslında zıt pozisyonlar, tezler diyebileceğimiz öneriler yapılmıştır. Ve bu günün sonunda aslında gerek Kıbrıs Türk tarafınca gerekse Türkiye açısından mevcut statüko son tahlilde tercih edilmiştir anlamına gelmektedir.
Evet.
Aslında bunun uzun bir süre daha belki veya en azından 2023'e kadar belki,
evet,
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bu pozisyonun devam ettirilebileceğini düşünüyorum.
Evet. Yani ayrıca AB zirvesi var Haziran'da Türkiye'nin daha.
Tabii,
biraz,
tabii.
Biraz ona da endeksli.
Yani o, tabii AB zirvesinde de göreceğiz. Yani bu bir kere bir koz haline gelmiştir. Şu anda bir manivela olarak en azından Türkiye açısından Kıbrıs sorunu şu anda tekrardan federal zemine dönme karşılığında gerek Avrupa Birliği ile ilişkiler gerekse Amerika Birleşik Devletleri ile yine ikili ilişkilerde bu yine gündeme gelecektir. Malum NATO toplantısında da önümüzdeki Haziran'da yani Kıbrıs'ın da gündeme geleceğini düşünüyorum. Bir koz unsuru olarak kullanılabilecektir elbette, evet, Türkiye açısından.
Evet. Adadakilerin bu konuda herhalde bölünmüşlük olduğunu belki söyleyebiliriz de oradaki sosyal psikolojik durumu da bir parça anlamak lazım belki ama hani süreçte çok içinden çıkılmaz bir hal aldı bütün bu faktörler hakikaten çok zorlu tahmin edebiliyorum adadaki durumu.
Evet.
Çok çok teşekkür ediyorum Bülent Bey değerlendirme için. Daha konuşacağız çok çok. Tekrar görüşlerinizi almak isterim. Çok, evet, teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, Kıbrıs'a bağlandık. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nden Profesör Bülent Evre ile değerlendirmelerini aldık. Cenevre görüşmeleriyle ilgili olarak efendim. Şarkımızı, bir çıkış şarkısı, evet, çalalım diyor arkadaşlar. Diligra'yı çalalım. Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Efkan Şeşen'den dinleyelim. Pazartesi görüşmek üzere Eksen'de. Hoşçakalın.
İçtim suyundan içtim, badem gözlü bir yar gördüm kendimden geçtim. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la çiçekler takar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la thank you. çilek üzüm diyarsın, nazlı bir yarsın. Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.